Yeni Gün.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı olarak yayınlanan Yeni Gün programından merhaba. Bugün 6 Ağustos 2020 Perşembe. Programı sizler için Zeynep Karaışık ve Zeynep Yıldırım birlikte hazırladı. Teknik masada Burak Hararoğlu ve mikrofon başında ben Funda Erdoğan tüm dinleyicilerimizi sevgiyle saygıyla selamlıyoruz ve hemen bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı veriyoruz. 0090-312-463-34-19 ve yine 0090-312-463-34-21. Ayrıca Türkiye'nin Sesi Radyosu artık kendi sayfasında www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden radyonuzu dinleyebilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ise şu şekilde: tsryenigun@trt.net.tr. Facebook adresimiz ise yenigun.tsr, Twitter adresimiz ise tsryenigun. Sayın dinleyicilerimiz, her zaman olduğu gibi bugün de Yeni Gün programına gazete manşetlerine kısa kısa değinerek başlayacağız. Hemen ardından Ankara gündemini öğrenmek için TRT muhabirine bağlanacağız. Saat 9.30 sularındaysa gazeteci yazar Bilal Çetin telefon konuğumuz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz kendisiyle yine. Ve programımızın son bölümünde ise Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Üstün Dikeç telefon konuğumuz olacak. Ekonomide yaşanan son gelişmeleri soracağız kendisine. Yeni gün başlıyor. Evet, gazete manşetlerine Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Hemen bakalım, Beyrut'un yarısı haritadan silindi yazıyor ne yazık ki. Orta Doğu'nun kadersiz kenti Beyrut, atom bombasını andıran patlamayla enkaza dönüştü. 135 ölü, 5 bin yaralı var, 300 bin kişi de evsiz kaldı. İç savaşlarla yıkılan, suikastlerle sarsılan ama her seferinde küllerinden yeniden doğan Beyrut, bu kez çok ağır bir yara aldı. Beyrut limanında gidişine izin verilmeyen bir geminin yükü olarak depolanan 2750 ton amonyum nitratın patlamasıyla facia yaşandı. Liman ve çevre bölgesi havaya uçtu. 135 kişi öldü, 5000 kişi yaralandı. Onlarca kayıp var. Enkazdan hala cesetler çıkıyor. Kentteki binaların %15'i hasar gördü. 300 bin kişi evsiz kaldı. Hastaneler, oteller yok oldu. Ülkenin bir aylık gıda stoğu kaldı. İlk tahminlere göre zarar 3-5 milyar doları bulacak. Evet, ayrıca kısacık bir haber eklemiş Sabah gazetesi, ya İstanbul'da patlasaydı diyor. Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 tonluk amonyum nitratı taşıyan geminin daha önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıkmış. Rosus adlı geminin yükü boğaz geçişinde patlasaydı İstanbul havaya uçabilirdi. Facia Kanal İstanbul'un önemini bir kez daha gösterdi yazıyor Sabah gazetesinde. Ayrıca Başkan Erdoğan İstanbul'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti. Görüşme 1,5 saat sürdü. Ayrıca Türkiye Lübnan'a yardıma koştu başlığıyla bir haber var Sabah gazetesinde, şöyle diyor. Başkan Erdoğan'ın Lübnan'a her türlü yardıma hazırız mesajının ardından uçakla ilk yardım gitti. AFAD ve Kızılay aracılığıyla bölgeye arama kurtarma ekibi ve acil sağlık personeli sevk edildi. İlaç ve tıbbi malzemeler de gönderiliyor. Ayrıca Beyrut'ta bir sahra hastanesinin kurulması planlanıyor. Beyrut'taki patlamada yaralanan 6 Türk vatandaşının durumu iyi. Evet, Lübnan'a geçmiş olsun diyoruz biz de. Devam ediyoruz Sabah gazetesiyle. Muhteşem bir eser daha başlığıyla bir fotoğraf yayınlamış Sabah gazetesi. Hastaneler, yine güzel hastaneler ard arda geliyor. Hemen bakalım haberin ayrıntısına. Anadolu'nun dev sağlık üssü Konya Şehir Hastanesi'nin ilk etabı hasta kabulüne başlamış. Başkan Erdoğan'ın en büyük hayalimdi dediği şehir hastanelerinde bir büyük adım daha. 1250 yatak kapasiteli Konya Şehir Hastanesi'nin 838 yataklı ilk etabı hizmete açıldı. Pandemi sürecinde hasta kabulüne başlayan hastanede 278 poliklinik, 49 ameliyathane, 14 tek kişilik doğumhane ve 17 yanık merkezi varmış. Ve Sabah gazetesinden son bir haber paylaşmak istiyorum. Aman dikkat diyelim çünkü çok önemli bir haber aslında. Koronaya karşı en sıkı denetim diyor. Korona vakalarının yükselişiyle birlikte önlemler artırılıyor. Bugün 81 ilde denetim var, duyurulur. Türkiye'nin dört bir yanında yapılacak virüs denetimine bizzat valiler, kaymakamlar ve belediye başkanları da katılacak. Konaklama tesislerinden pazar yerlerine, restoranlardan piknik alanlarına kadar her yer taranacak, kural tanımazlara ceza yağacak diyor. Bu haberle Sabah gazetesini noktalıyoruz. Sıradaki gazetemiz Milliyet, hemen bakalım manşetine. Cehennemi yaşadılar diyor. Ne yazık ki yine Beyrut'tan çok kötü bir fotoğraf var. Evet, bir depoda 2750 ton amonyum nitratın patlaması Beyrut'un yarısını yıktı. Resmi ölü 135, ancak 5000 yaralı, yüzlerce kayıp var demiş. Yine aynı haberi manşetine taşımış Milliyet gazetesi. Şöyle farklı bilgiler var. Koca Yusuf yardıma gitti diyor. Türkiye, Koca Yusuf olarak bilinen A-400M askeri kargo uçağıyla Lübnan'a sağlık arama ve kurtarma ekibi gönderdi. Uçakta ilaç ve sağlık malzemeleri de yer aldı. Türkiye ayrıca 400 tonda buğday yardımı yaptı. Aralıksız yarım saat koştum demiş. Türkiye Büyükelçiliği'nde yeminli tercümanlık yapan Riva Şabaklo dehşet anlarını anlatmış. 30 dakika koştum. Koşarken de arkamdan alev ve dumanlar geliyordu. Şans eseri hayattayım demiş. Ve amonyum nitrat boğazdan geçmiş yazıyor yine. 2013'te amonyum nitratı Mozambik'e götürmek üzere Batum'da yüklenen geminin arızalanarak Beyrut limanına yanaştığı ortaya çıkmış. Gemi seferden men edilirken patlamaya sebep olan amonyum nitrat da 7 yıl boyunca limanda kalmış. Farklı bir haberimiz var Milliyet gazetesinde. 127 general ve amirale atama yazıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 127 general ve amiralin yeni görev yerleri belli oldu. Yaşta orgeneralliğe terfi eden ve Libya ile yapılan askeri işbirliği anlaşması faaliyetlerini yürüten Genelkurmay 2. Başkanı Metin Gürak, Suriye ve Irak operasyonlarını yöneten 2. Ordu Komutanlığı'na atandı. Ayrıca kısacık bir haber daha var yanında, CHP'de yeni formül yazıyor. CHP'de Merkez Yönetim Kurulu'nun hangi isimlerden oluşacağı merak ediliyor. Kılıçdaroğlu, PM'ye seçilemeyen bazı kurmayları için baş danışmanlık formülünü değerlendiriyormuş. Ons ve gram altında zirve üzerine zirve yazıyor Milliyet gazetesinde. Altının onsu 2037 doları test ederken gümüş gözünü 30 dolara dikti. Gram altın 465 lirayı gördü. Kıymetli madenlerde göstergeler aşırı alımda. Pandemi altını zirvede tutuyor yazıyor. Bu haberin ayrıntılarını konuşacağız programımızın ilerleyen dakikalarında. Biraz turizm haberleriyle devam etmek istiyorum. Milliyet gazetesinden şöyle bir haber var çünkü. Almanlar güvenli tatile koşuyor yazıyor. Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir'e seyahat kısıtlamasını kaldıran Almanya'nın en çok turist gönderdiği ülke olan Türkiye, güvenli tatille tüm turistlere hazır. Tur operatörleri çok talep olduğunu belirtiyor. Geçen yıl 5 milyon Alman Türkiye'de tatil yapmıştı yazmış. Ama ne yazık ki canımızı sıkacak bir haberle bitiriyorum Milliyet gazetesini. Çünkü şöyle bir haber var. Altında Milliyet gazetesinin bir fotoğraf var. Ne yazık ki beyaz cennette utandıran manzara yazıyor. Evet, cennet Pamukkale'de ne yazık ki fotoğrafta Atılmış maskeler, pet şişeler görünüyor. Bakalım haberin ayrıntısına. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Beyaz Cennet Pamukkale'de pandemi döneminde travertenler üzerine maskelerin atıldığı görüldü. Travertenler üzerinde kullanılmış çocuk bezleri ve su şişeleri de dikkati çekti. Pamukkale'deki bu manzarayı görenler tepkilerini çöp atacaksanız gelmeyin diyerek gösterdi, yazıyor. Milliyet gazetesinden de aktaracaklarımız bu kadardı. Sıradaki gazetemiz Hürriyet, farklı bir konuyu manşetine taşımış. Çok konuşuluyor, sosyal medyada da çok yer aldı bu haber. Hemen bakalım, Momo kapandı, kaymakam uçtu, yazıyor. Ukraynalı model Darya Kayrykun, güvenlik görevlileri tarafından darp edildiği öne sürülen The Beach of Momo'nun kapatılmasının ardından Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara da görevden alındı, diyor. Tedbirler alınmamış Kara'nın görevden alınmasında Darya'nın uğradığı saldırının yanı sıra Çeşme'deki fahiş fiyat uygulamaları ve sahillerde koronavirüs tedbirlerinin yeterince uygulanmadığına ilişkin görüntüler etkili oldu. İçişleri Bakanlığı'nca görev yeri değiştirilen Kara'nın yerine İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı atanmış. Evet, dövmedi sakinleştirdi yazıyor modelin ne yazık ki yüzünün kanlar içerisindeki bir fotoğrafına yer vermiş Hürriyet gazetesi. Darya ve sevgilisi Baran Güneş savcılığa tekrar ifade verdi. Darya, Baran beni dövmedi sakinleştirmeye çalışıyordu dedi. Güneş de Darya yüzündeki kanı görünce mankenlik hayatın bitti deyip sinir krizi geçirdi şeklinde ifade vermiş. Evet, polisle gidiyorum yeterli olmuyor diyor İçişleri Bakanı Soylu. Çeşme Kaymakamı Kara'yı şikayet alınan 6 işletmeye polisle birlikte yoğun denetim yapması talimatını vermiş. Kara şöyle demiş, polisle gidiyorum ama yeterli olmuyor deyince ipler kopmuş. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Şöyle yazıyor, Oto'da rekor böyle geldi. 2020 Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç satışı 2019 Temmuz'a oranla %387 artmış. İşte 87.401 adetlik satış rekorunun altında yatan nedenler demiş. Cem Özenen'in bir haberi bu. Toplu taşımadan kaçış varmış. Geçen yıl ertelenen talep bu yıla yansımış. Halk salgın korkusuyla toplu taşımadan uzaklaşmış. Düşük faizli kredi talep görmüş. Kiralama şirketleri toplu alımlar gerçekleştirmiş. Fiyatlar yükselecek kaygısı etkili olmuş ve son olarak komşum aldı ben de alayım güdüsü devreye girdi, yazıyor. Hemen bir spor haberi de verelim size. Fenerbahçe'den 5 adımlık limit planı demiş. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı 177 milyon Türk lirası harcama limitine tepki gösteren Fenerbahçe 5 aşamalı bir planı hayata geçirecekmiş. Birincisi, limit artırımı için tahkim kuruluna itiraz edilecekmiş. İkincisi, Kulüpler Birliği aracılığıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na baskı yapılacakmış. Üçüncüsü, sosyal medya baskısı oluşturulacakmış. Dördüncüsü, uluslararası hukuktaki adımlar değerlendirilecekmiş. Ve beşincisi, lige devam edip havuzdan çıkmak için kongreden yetki istenecek, yazıyor Hürriyet gazetesinde. Kısa haberlerle devam etmek istiyorum. Hürriyet gazetesinden Beyrut'taki patlamayla ilgili şöyle bir ek bilgi yer alıyor. Patlama Kıbrıs'tan da duyulmuş. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çakıl, Lefkoşa Büyükelçisi Başşeri'nin patlamayı burada bile duyduk diye mesaj attığını söylemiş. Ayrıca farklı bir haber var. Bedelli askerlik 37 bin liraymış. Dövizli 5563 avro yazıyor. 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin bedelli askerlik tutarı belirlenmiş. Katsayı değişikliğiyle bedelli askerlik 37.070 lira, dövizli askerlik ise 5.563 avro olmuş. Ve son bir haberle bitiriyoruz Hürriyet gazetesini. Bahçeli neden eve dön dedi diyor haberin başlığında. Dün gün boyu Devlet Bahçeli Meral Akşener'e neden evine dön çağrısı yaptı sorusunun yanıtını aradım demiş Ahmet Hakan yazısında. Şöyle diyor, ulaştığım sonuçlar şöyle. Öncelikle Bahçeli'nin ev derken kastettiği yer MHP değil Cumhur İttifakı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir sonraki seçime AK Parti, MHP ve İyi Parti üçlüsüyle girmek istiyor. Sanırım bu açıklamada atılan ilk adımdı demiş Ahmet Hakan'ın haberi bu. Tabii ki önümüzdeki günlerde daha çok konuşacağız gibi görünüyor. Hürriyet gazetesinden de aktaracaklarımız bu kadardı. Sıradaki gazetemiz Yeni Şafak. Farklı bir konuyu manşetine taşımış, bir aşiret direniyor yazıyor manşetinde. Rakka ve Deir Zor'daki en büyük aşiretlerden Al-Akidet terör örgütü PKK-PYD'ye karşı büyük bir mücadele veriyor. PKK'yı desteklemediği için iki liderinin suikastle öldürülmesi bardağı taşırdı. Yolları kesen aşiret üyeleri silahlı baskınlarla bazı örgüt karargahlarını ele geçirdi diyor. Bakalım ayrıntılarına. Rakka ve Deir Zor'da çocukları kaçırıp ailelerinden fidye isteyen PKK-PYD bir süredir aşiretlerin desteğini kazanmak istiyor. Daha önce DAEŞ'la birlikte olan aşiretlerle bile temas kuruldu. ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın destekleriyle bazı aşiretler ikna edildi. Al-Akidet ise aracıların tüm girişimlerine rağmen desteğe yanaşmadı. Akidet lideri elebaşı mazlum Kobani'nin olduğu toplantıya katılmayı da reddetti. Aşiret liderleri Mutşir el-Hammut ve İbrahim el-Halil 2 Ağustos'ta motosikletli saldırganlarca öldürüldü. Suikastlardan sonra birçok gösteri yapan aşiret üyeleri PKK'lılarla çatıştı ve karargahlarını bastı. Gerilim artınca ABD uçakları devriye uçuşuna kalktı yazıyor Yeni Şafak gazetesinin manşetinde. Farklı haberlerle devam etmek istiyorum. Erdoğan haritayı yeniden çizdi diyor Yeni Şafak gazetesi. Fransız medyasının Türkiye'nin Akdeniz ve Libya'daki hamlelerine ilişkin endişeli haber ve yorumları dikkat çekiyormuş. Le Monde'un 100 yıl sonra Erdoğan Serb'den intikamını aldı başlıklı yazısından sonra Le Figaro'dan Fatih Erdoğan başlıklı bir yorum gelmiş. Gazete Erdoğan'ın Mavi Vatan stratejisiyle Akdeniz'de haritayı yeniden çizdiğine dikkat çekmiş. Hemen yanında kısacık bir haber var, ona da değinmek istiyorum. Kurşunlu Camii'ne çirkin saldırı yazıyor. Yunanistan'da belirsiz bir grup Tırhala kentindeki Mimar Sinan eseri tarihi Kurşunlu Camii'ne taşlı saldırı düzenlemiş. Cami Teselya'nın Yunanistan'a verildiği 1882'ye kadar Osmanlı'ya ait en görkemli İslam ibadethanelerinden birisiydi diyor. Ayrıca son bir haber paylaşalım Yeni Şafak gazetesinden. Korona yoruldu, siz yorulmadınız diyor. Kocaeli'deki Farabi Hastanesi başhekimi Mustafa Güneş, temas ve maske kuralına uymayan vatandaşlara isyan etmiş. Hastane personeli artık çok yoruldu. Koronavirüs bile bulaştan yorgun düştü ama insanımız uyarılmaktan, dikkatsizlikten yorulmadı. Vicdanı olan duysun, olmayansa aynı gayretle devam etsin yazıyor. Yeni Şafak gazetesinden de aktaracaklarımız bu kadardı. Ve son gazetemiz Akşam Gazetesi. Evet, bakalım manşetinde 6 yıldır bomba üzerinde oturuyorlardı yazıyor. Yine ne yazık ki çok acı fotoğraflara yer vermiş Akşam Gazetesi Beyrut'tan. Şöyle farklı bir ayrıntısı var haberin. ABD Başkanı Trump patlamayı saldırı olarak tanımladı. Güvenlik uzmanları amonyum nitrat tek başına patlamaz, tetikleyici şart diyor. Olası şüpheli İsrail parmağımız yok açıklamasını yapmış. Lübnanlı yetkililerse ihmale işaret ediyormuş. Kısacık iki haber daha aktarmak istiyorum. Böylece manşetleri noktalayacağız. Şöyle yazıyor: Kılıçdaroğlu'na bölücülük iması. CHP'den ayrılarak yeni bir parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, bölücülük eleştirilerine cevap vermiş. Değişime imza veren vekilleri, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla, sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim, diyor Muharrem İnce. Ve son haberimiz Akşam Gazetesi'nden. YKS için tercih dönemi başlıyor. YKS için tercih dönemi bugün başlıyor. Adaylar tercihlerini ÖSYM.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak 14 Ağustos'a kadar yapabilecek. Postayla gönderilen veya elden verilen tercihler geçerli olmayacak. Aman dikkat diyelim. Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak tüm adaylara başarılar diliyoruz. Umarız herkes istediği yere yerleşir diyelim. Ve bu haberle Akşam Gazetesi'ni de burada noktalıyoruz. Yeni gün devam edecek.
Ankara'da gündemde neler var?
TRT muhabiri Çağla Gül Tuncer telefon hattımızda. Günaydın Çağla Hanım.
Günaydın.
İyi çalışmalar diliyoruz ve hemen soruyoruz. Ankara gündeminde bugün neler var?
Teşekkür ederim. Meclisin gündemiyle başlayalım. Mecliste yasama yılı değerlendirme toplantısı yapılacak. Meclis Başkanı Mustafa Şentop yasama yılı değerlendirme toplantısı yapacak ve gündeme ilişkin açıklamalar da bekliyoruz bu toplantıda. Diplomasiye bakalım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çalışma ziyaretleri gerçekleştirmek üzere Malta'da. Bugün önemli bir görüşmesi olacak. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Fonteles ile bir araya gelecek ve AB-Türkiye ilişkileri ele alınacak. Ve koronavirüs gündemine bakalım. 81 ilde kapsamlı virüs denetimi yapılacak. Bugün kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edilecek. İçişleri Bakanı Soylu hepimiz sahada olacağız notuyla 81 ilde denetimlere vali, kaymakam, belediye başkanı, kolluk kuvveti ve zabıtaların katılacağını açıklamıştı. Yine Ankara'da da denetimler olacak. Bunları da takip ediyor olacağız ve YKS sınavı bugün itibariyle artık tercihler başlıyor. Adaylar tercihlerini 6-14 Ağustos arasında yapabilecekler. Tercihler ÖSYM'nin internet adresinden gerçekleştirilecek. Bir de Akıncı Üssü davası var. Bugün FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlerine ilişkin 475 sanığın yargılanmasına bugün Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
TRT muhabiri Çağla Gül Tuncer'e çok teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Yeni Gün programı tüm hızıyla devam ediyor. Gazeteci yazar Bilal Çetin telefonda konuğumuz. Sayın Çetin günaydın.
Günaydın Funda Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz biz de. Sayın Çetin tabii ki hemen hemen bütün gazetelerde aynı manşet yer alıyor. Evet, Beyrut'taki patlama ne yazık ki 135 ölü, 5000 yaralı, şu anda son rakamlar öyle görünüyor. Bunun ayrıntılarını soracağız size, tabii ki konuşacağız bunu. Türkiye yardım da gönderdi, cevap bekleyen çok soru var. Ayrıca şunu da konuşmak istiyoruz. Hiroşima'ya atılan bomba 6 Ağustos 1945 tarihli, bunun da 75. yılı Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da mesajı oldu. Bunu da konuşalım istiyorum. Dilerseniz bakalım, şüpheler var bu konuyla ilgili, Beyrut'taki patlamayla ilgili sizin yorumlarınız nelerdir? Son durum nedir?
Evet, tabii Beyrut'ta yaşanan patlama sadece Orta Doğu'yu değil, bütün dünyanın gündemini değiştirdi diyebiliriz. Gerçekten çok büyük bir patlama ve acı bir patlama. siz de ifade ettiniz, 135 kişi hayatını kaybetti. 5000'e yakın da yaralı var ve ölü sayısının artmasından da endişe ediliyor tabii ki. Beyrut tabii oldukça önemli bir şehir. Beyrut'un öneminden başlamak lazım öncelikle. Biliyorsunuz Beyrut Doğu Akdeniz'de en önemli liman şehirlerinden birisi. Doğu Akdeniz'de yer alan Laskiye, Hayfa, Beyrut ve Türkiye'nin Mersin ve İskenderun limanları Doğu Akdeniz'deki en önemli liman şehirleri. Beyrut limanında yaşanan bu patlama öncelikle Beyrut'u ve Beyrut limanını çok olumsuz etkiledi. Artık Beyrut limanının yıllarca kullanılamayacağına da dikkat çekiliyor. Biliyorsunuz Laskiye limanı da Suriye'nin limanı ve Laskiye limanı da Suriye'deki iç savaş nedeniyle uzun süredir kullanılamıyor. Beyrut limanı bu açıdan da önem taşıyordu. Yani Orta Doğu'ya mal sevkiyatı açısından oldukça önemli bir limandı. Ve bu liman uzun süre kullanılamayacak. Tabii bu limanın kullanılamamış olması İsrail'in Hayfa limanına yarayacak. Uzmanlar uyarıyor, biliyorsunuz Türkiye'nin Mersin ve İskenderun limanları var. Bu Mersin ve İskenderun limanlarına yönelik de güvenlik tedbirlerinin arttırılması gerektiği yönünde uzmanlar tarafından uyarılar yapılıyor ve ben inanıyorum ki Türkiye'de Mersin ve İskenderun limanlarına yönelik olarak da güvenlik tedbirlerini arttıracaktır bu süreçten sonra. Tabii şimdi Beyrut'ta yaşanan patlama ile ilgili pek çok soru işareti var. Bugün siz de ifade ettiğiniz gazete manşetlerine de yansımış bu soru işaretleri ve bu soru işaretlerinin cevaplanması gerekiyor. Öncelikle soru işaretlerinden birisi şu: patlamaya neden olan bu amonyum nitrat, 7250 ton amonyum nitrat limanda 6 senedir neden bekletiliyordu sorusu var. 2013 yılında Rusya'dan hareket eden bir gemi 2750 ton amonyum nitratla Mozambik'e hareket ediyor. Ama nasılsa Akdeniz'de Beyrut üzerinden geçerken, Beyrut yakınlarından geçerken gemi bozuluyor ve bu amonyum nitrat maddesi Beyrut limanında depolanıyor ve 6 senedir Beyrut'taki limanda depoda bekletiliyor. Beyrut gümrük yetkililerinin yaptığı açıklamalar var. Biz bu amonyum nitratın 6 senedir oradan kaldırılmasını istiyoruz. Yargıya kaç kere başvurduk ama bir türlü bu amonyum nitrat buradan kaldırılmadı. Birinci soru bu: amonyum nitrat neden 6 yıldır Beyrut limanında depolarda bekletiliyordu sorusu. İkinci soru ise tabii ki bu patlamaya ne neden oldu? Yani dışarıdan bir müdahaleyle mi patlama gerçekleşti? Yoksa amonyum nitrat gazının sıkışması neticesinde mi bu patlama meydana geldi sorusuna cevap aranıyor şu anda. Uzmanların yaptığı açıklamalara bakarsak amonyum nitrat gazının dışarıdan müdahale olmadan patlaması kesinlikle mümkün değil. Bu da dışarıdan bir müdahalenin olduğu sorularını akıllara getiriyor. Eğer dışarıdan bir müdahale olduysa bu müdahaleyi kim, kimler, hangi ülke veya hangi istihbarat örgütleri yaptı sorusu akıllara geliyor. Siz de ifade ettiniz, Hiroşima'ya atılan atom bombasının yıl dönümü ve bu Beyrut'ta yaşanan patlamada adeta bir atom bombası patlaması gibi gerçekleşti. Bunun da altını çizmekte özellikle fayda var. Tabii bu soru işaretlerinin giderilmesi uzun bir süre alacağı gözüküyor. Neden? Çünkü çok büyük bir patlama, oldukça zarar veren bir patlama, oldukça geniş bir çevre etkileyen bir patlama. Ve Lübnan'ın bu patlamanın altından tek başına kalkması da mümkün gözükmüyor. Ama önümüzdeki günlerde neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz.
Peki İsrail parmağımız yok açıklamasını yaptı. Lübnanlı yetkililerse ihmale işaret etti. İsrail'in parmağı olabilir mi? Amerikan Başkanı Trump da patlama, çünkü amonyum nitrat tek başına patlamaz diyor, bir tetikleyici şart yorumunu yaptı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Tabii şimdi Trump'ın açıklaması bence oldukça önemli. Trump dedi ki, ben dedi generallerimden aldığım bilgiye dayanarak söylüyorum ki dedi, bu korkunç bir saldırı dedi. Saldırı demesi Trump'ın sabotaj ve dışarıdan müdahale şüphelerini arttırıyor. Siz de ifade ettiniz, Lübnan'la İsrail komşu ülke ve uzun süredir Lübnan'la İsrail arasında da bir gerilim olduğunu biliyoruz. Özellikle Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz aramaları nedeniyle Lübnan'la İsrail arasında bir gerilim var. 2 yıl ya da 3 yıl önce İsrail Başbakanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Beyrut Limanı'nı terör örgütlerinin yuvası olarak göstermesi ve burayı hedef olarak göstermesine yönelik beyanları da var. Bu beyanlar göz önüne alındığı zaman olağan şüpheli olarak İsrail gözüküyor. Ama İsrail makamları da bunu reddettiler tabii ki, Lübnan'daki patlamayla alakalı, saldırıyla alakalarının olmadığını ifade ettiler. Ama uzmanların da dışarıdan müdahale olmadan bu patlamanın olmayacağı yönelik açıklamalarına baktığımız zaman İsrail olağan şüpheli haline geliyor. Dediğim gibi İsrail ile Lübnan arasında Doğu Akdeniz'deki petrol arama konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Fransa ile işbirliği halinde Doğu Akdeniz'de, Fransız şirketiyle işbirliği halinde Doğu Akdeniz'de petrol arama işlemlerine başlayacaklarını açıklamışlardı geçen yıl. Ve bu da İsrail tarafından tepkiyle karşılandı. İsrail, Lübnan'ın arama yapacağı bölgelerdeki, denizdeki bölgelerdeki alanların kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Lübnan ise bu bölgelerin kendisine ait olduğunu iddia ediyor ve burada bir anlaşmazlık var. Bu anlaşmazlık da İsrail ile Lübnan arasında gerilime neden oluyor. Hatta bu saldırıdan 4-5 gün önce Lübnan Cumhurbaşkanı'nın İsrail'e yönelik sert açıklamaları ve sert tepkilerin olduğunu görüyoruz. İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uymadığını ifade eden açıklamalar var Lübnan Cumhurbaşkanı İvni'nin. Bu İsrail ile Lübnan arasında yaşanan gerginlik Beyrut'ta patlamanın olmasından hemen sonra acaba akıllara ilk soru olarak bu saldırıyı İsrail mi düzenledi sorusunu getirdi. Ama İsrail yetkililer de bunu reddediyorlar. Önümüzdeki günlerde patlamayla ilişkin teknik inceleme raporları ortaya çıktığı zaman bu saldırı dışarıdan mı gerçekleştirildi yoksa içeriden mi gerçekleştirildi sorusu netlik kazandığı zaman saldırıyı gerçekleştirenlerin kimler olduğunu da tespit etme imkanımız olacak tabii ki.
Evet Sayın Çetin, farklı bir konuyla devam etmek istiyorum. Devlet Bahçeli'nin eve dön çağrısı var. Çünkü biraz bunu konuşalım istiyorum. Meral Akşener'e evine dön çağrısı yaptı ve farklı gazetelerde farklı yorumlar var. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu evine dön çağrısı? Ne anlama geliyor?
Evet tabii MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamayla siyasetin gündemini değiştirdi diyebiliriz. Sayın Bahçeli yaptığı açıklamada hem CHP içindeki gelişmelerle ilgili önemli mesajlar verdi hem de Meral Akşener'e yönelik önemli bir çağrıda bulundu. Öncelikle CHP içindeki gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamaya baktığımız zaman Sayın Bahçeli'nin Muharrem İnce ile ilgili önemli mesajlar verdiğini görüyoruz. Sayın Bahçeli dedi ki biliyorsunuz CHP kanadında Muharrem İnce'nin parti kurma hazırlıklarında olduğuna ilişkin beyanlar medyaya yansıdı ve bu beyanlar kamuoyunda da konuşuluyor. Devlet Bahçeli de Muharrem İnce'nin bu girişimleriyle ilgili olarak önemli açıklamalar yaptı. Muharrem İnce ince ince siyasi geleceğini dokuyor şeklinde bir açıklaması oldukça dikkat çekiciydi. Ama tabii Sayın Bahçeli'nin Meral Akşener'e yönelik çağrısı oldukça önemli. Biliyorsunuz Meral Akşener daha önce Milliyetçi Hareket Partisi'nde politika yapıyordu. Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili seçilmişti. İyi Parti milletvekillerinin büyük çoğunluğu da eski Milliyetçi Hareket Partisi kökenli isimler, milliyetçi isimler. Bu nedenle Sayın Bahçeli'nin Meral Hanım'a eve dön çağrısı yapması Meral Hanım'a sen git evinde otur siyaset yapma anlamına gelmiyor. Sayın Bahçeli'nin çağrısı açık ve net. Meral Hanım'a diyor ki gel artık Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında evinde siyaset yap çağrısı anlamına geliyor. Tabii bu çağrı özellikle 2023 seçimlerindeki ittifaklar açısından büyük önem taşıyor. Kamuoyunda biliyorsunuz Cumhur İttifakı'nın Meral Akşener'i ve İyi Parti'yi de Cumhur İttifakı içine çekmeye yönelik düşüncelerinin olduğu, bu yönde planların olduğu şeklinde yorumlar yapılıyordu. Sayın Bahçeli'nin bu açıklamasıyla bu yorumlar netlik kazanmış oldu. Meral Hanım için kendisine adına hayırlı bir gelişme olur şeklinde demesi eve dön çağrısının ve tutarlı bir davranış olacağını ifade etmesi Sayın Bahçeli'nin 2023 seçimlerine yönelik olarak önemli bir hamle olduğunu düşünüyorum ben. 2023 seçimlerine 3 yıl gibi bir süre var ama baktığımız zaman bu seçimlere kadar siyasette oldukça dalgalanmaların yaşanacağını görüyoruz Funda Hanım. CHP evet. içinde Muharrem İnce'nin yeni parti hazırlıkları, Bahçeli'nin Sayın Akşener'e yönelik evine dön çağrısı, diğer taraftan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kurdukları yeni partiler 2023 seçimlerine kadar siyasette taşların yerinden oynayacağını ifade edebiliriz.
Son olarak Çetin Bey, affedersiniz Sayın Çetin, süremiz kısıtlı ama şu habere de değinmek istiyorum. Önemli çünkü Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara görevden alındı. Ukraynalı model Darya Karlık'ın güvenlik görevlileri tarafından darp edildiği öne sürülen The Beach of Momo'nun kapatılmasının ardından oldu bu olay. Aslında bir üçüncü sayfa haberi gibi duruyordu başta ama sosyal medyada çok yer buldu. Ne yazık ki hepimiz çok üzüldük. Türkiye adına da açıkçası hiç güzel bir haber değil bu. Ayrıca koronavirüs tedbirlerinin yeterince uygulanmadığına ilişkin görüntüler de vardı burada. Sahillerde neler oluyor, bu özel beachlerin de neler yapması gerekiyor, Çeşme'de, Bodrum'da bu şekil tatil yerlerinde bir suistimal var mı acaba?
Şimdi tabii Çeşme Kaymakamı'nın görevden alınması önemli bir gelişme. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün Hürriyet Gazetesi'nden Abdülkadir Selvi'ye de bu konuyla ilgili önemli açıklamalar yapmış. Biz diyor turistlerin gelmesi için çağrılar yaparken Çeşme'de yaşanan bu olay asla kabul edilemezdi şeklinde bir açıklaması var İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun. Ve Süleyman Soylu olaylar bu noktaya gelmemeliydi şeklinde bir açıklama da yapıyor. Ve biçlerdeki, tatil dönemindeki biçlerdeki ve plajlardaki bu kalabalıklara dikkat çekiyor. Bu görüntülerin kabul edilemez olduğunu ve bunların olmaması gerektiğini ifade ediyor. Ama anladığımız kadarıyla Çeşme'de bir ihmalkarlık söz konusu olmuş. Biçlerin ve plajların denetlenmesi konusunda. Ama şunu da belirtelim ki sadece Çeşme'de değil, özellikle bayram tatilinde gördük. Sahil kentlerindeki pek çok yerde, beachlerde, plajlarda insanlar korona tedbirlerini bir kenara bıraktılar. İç içe denize girdiler ve koronanın yaygınlaşmasına neden oldular. Ve dün Sağlık Bakanımızın yaptığı açıklamaya baktığımız zaman korona vakalarında bir artış da görülüyor. Bugün biliyorsunuz Süleyman Soylu İçişleri Bakanımız açıkladı. 81 ilde koronaya yönelik tedbirler kapsamında denetlemeler yapılacak. Kaymakamlar, valiler, polisler, belediye başkanları, emniyet güçleri korona denetimleri yapacak. Ama tabii evet. Bu denetimler keşke sürekli olarak yapılsa. Yani bir gün yapılmasa ve sürekli olarak yapılsa. Biz de geziyoruz mesela sokaklarda. İnsanların alınan tedbirlere uymadığını görüyoruz. Özellikle maske takma tedbirine uymadığını görüyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uymadığını görüyoruz. İnsanlar bize korona bulaşmaz, bizim burada korona yok şeklinde değerlendirmeler yapıyorlar. Ama koronanın nereden veya kimden bulaşacağı belli olmaz.
Evet.
Sağlık Bakanımız da ifade etti biliyorsunuz tatil beldelerinde ve plajlarda yaşanan bu görüntülerden sonra korona vakalarının artış.
Hoş bulmadığımı hiç
artmasından
evet.
Artmasından endişe ettiklerini ifade etmişti. Bu nedenle... Evet. Yapılacak bu denetimler büyük önem taşıyor. Çeşme Kaymakamı'nın görevden alınması da ben bir ihmalkarlığın sonucu olduğunu düşünüyorum. Ve bu ihmalkar, orada tabii Ukraynalı mankene yapılan şey asla kabul edilemez. O konuyla ilgili soruşturma da devam ediyor biliyorsunuz. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un da yaptığı bir açıklama var. Bunun hesabı sorulacaktır demişti ve Beach Momo ismi o olayın yaşandı. Beach Memo'da koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 15 gün süreyle kapatıldı. Çeşme'de birkaç beach daha kapatıldı korona tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle. Umarım bu cezalar ders olur. Çeşme başta olmak üzere diğer sahil beldelerimizdeki beachlerde, plajlarda da korona tedbirlerine uyulmasına özen gösterilir. Yoksa görüyorsunuz rakamlar tekrar artışa geçti. 900'e inmişti rakamlar, tekrar 1100 rakamlara ulaştı. Ve herkesin endişesi bu rakamların daha da artması.
Aman uyaralım buradan Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak. Evet, evet. Gazeteci yazar Bilal Çetin'e çok teşekkür ediyoruz.
Funda Hanım ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Yeni gün devam ediyor.
Müzik
ekonomideki son gelişmeler Yeni Gün'de.
Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Üstün Dikeç telefon konuğumuz. Günaydın Sayın Dikeç.
Günaydın Funda Hanım. İyi yayınlar dilerim.
Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz biz de. Ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız kendisiyle. Dilerseniz hemen başlayalım. Şunu sormak istiyorum. Öncelikle Temmuz enflasyonunu rakamları değerlendirmenizi isteyeceğim. Bir de Türkiye İmalat PMI endeksi yükseldi. Bu ne anlama geliyor? Kısaca bunları bize yorumlayabilir misiniz?
Tabii. Şimdi enflasyon rakamları 2 gün önce açıklandı. Biraz beklentinin altında da kalsa da biraz yükselme görülüyor ve yıllık olarak da %11.76 civarında bir yükselme var. Bu tabii beklediğimiz Türkiye ekonomisi için önemli, fakat beklediğimizin üzerinde bir rakam. Bunun mümkün olduğu kadar tek rakamlara inmesi hükümetin de beklediği bir husus. Ancak bu pandemi nedeniyle ve dünya piyasalarındaki belirsizlikler nedeniyle Türkiye yansımaları sonucu bu rakamlara ulaşıldı. Ancak ben burada bir şey belirtmek istiyorum. Özellikle bu 11.76'lık bir rakam Temmuz ayının geçen seneki Temmuz ayına, yani baz etkisiyle olan bir rakam. Ben çalışmalarımda da zaten akademisyenler de aynı şekilde düşünüyor. Önemli olarak 12 aylık, yani yıllık ortalamaların önemli olması lazımdır. Ve değerlendirmelerin de bunun üzerinde yapılması lazım. Çünkü aylar itibariyle baz etkisiyle karşılaştırılma yapıldığında ani değişiklikler olduğundan dolayı bize yanlış yönlendirmeye sonucuna ulaştırabilir. Aylık ortalamalara göre %11.51 olarak çıkıyor. Yani bizim baz olarak almamız gerekli olan husus bu. Dikkat edecek olursa yaz aylarında bu pandemi olmasaydı sebze ve meyve ve giyecek fiyatlarında düşükler nedeniyle enflasyonun düşük olacağı her zaman söz konusuydu. Fakat bu sene bu pandemi nedeniyle bu beklenti hasıl olmadı. Ayrıca hizmet sektörler itibariyle baktığımız zaman da hizmet sektöründe de pek büyük bir değişim olmadığını, fakat diğer sektörlerde özellikle imalat sektöründe olduğu gibi yükselmeler var. Biliyorsunuz 480'e yakın bir madde söz konusu bu enflasyon rakamlarının hesaplanmasında. Ancak burada isimlerin önemli değil, önemli olan her bir madde için önemli olan ağırlık ortalamasıdır. Burada da değişiklikler yapılarak da rakamlar değişebiliyor. Ümit ederim böyle bir şeye tevessül edilmemiştir. Önemli olan ikinci bir noktada özellikle TÜFE, yani yurt içi büfede meydana gelen değişmeler, o da 8.33 civarında bir rakam olarak karşımıza çıkıyor. Yani TÜFE'den daha düşük bir rakam. Bu çok iyi bir olay, çünkü maliyet enflasyonunun bir belirtisi olan yurt içi üfede, yani ki rakamın düşük olduğunca izleyen dönem içerisinde de otomatikman bu talep enflasyonunu etkileyerek TÜFE'yi de etkileyecektir ve düşürecektir. Halbuki önceki yıllara baktığımızda ÜFE'nin, yani üretici fiyat endekslerinin maliyet enflasyonu neden olan bir enflasyon oranı %24'ler %25'ler civarındaydı. Bu son 2 sene içerisinde önce %12'lere, şu anda da 8.33'lere kadar düştü. Bu hükümetin de beklentileri doğrultusunda iyi bir rakam olarak karşımıza çıkıyor diye düşünüyorum.
Sayın Dikit.
Bir de tabii sizin söylediğiniz imalat satın alma yöneticileri endeksi dediğimiz PMI'deki değişiklikler var. Burada önemli olan özellikle Temmuz ayı itibariyle %56.9'dur. Bu Şubat 2011 yılından sonra meydana gelen en yüksek seviye. Eşik değer 50 olarak kabul edildiğinde biraz yüksek olarak geçiyor. Geçen senenin Haziran'da ise 53.9'du. Bunun nedeni koşulların normalleşmeye, bu pandemi olayı hariç dönüşmesi, bir de müşterilerin faaliyetlerine yeniden başlaması, yani ekonominin canlanması şeklinde geliyor. Bu Türkiye'ye has bir özellikle karşılaştırıldığında, uluslararası gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye'nin pandemi dönemine rağmen üretimde, yani imalatta da olumlu yönde ilerlediğini görüyoruz. Bunun en tipik örneğinde otomobil üretim ve satışlarındaki bir başarı da bizim diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdığında net olarak karşımıza çıkıyor. Yani bunlar olumlu gelişme olarak görüyorum.
Sayın Dikeç, gelelim altın konusuna. Çünkü altında psikolojik sınır da aşıldı, tabiri caizse durdurulamıyor altın. Peki altındaki artışın nedeni, nedenleri nelerdir?
Vallahi çok sayıda neden var. Fakat biz bunu 3 noktada özellikle toplayabiliriz. Birincisi, yalnız Türkiye değil, uluslararası düzeyde, yani ONZ bazında, küresel bazda belirsizlik ve geleceğe yönelik öngörülebilirliğin zayıflaması olarak söylenebilir. Ayrıca piyasalarda da, yani üreticiler bakımından da ele aldığımız zaman, bu pandemi sonucu herkes güvenli bir liman arayışına giriyor. Altında bir sigorta polisi olarak görülmesi neticesindeki altındaki yükselme hala devam ediyor. Yani son 2 ayda %20'lere yakın bir artış oldu. Bir de tabii bu pandemi sürecinin ikinci bir dalgaya neden olup olmayacağı konusunda belirsizlikler var. Bir diğer neden, Amerika ile Çin arasında süregelen gerilimin durmaması ve en önemli hususlardan birisi de doların küresel bazda yatırım alanı olarak görülmemesi. Yani küresel bazda doların zayıf seyretmesi en önemli bir faktör. Ayrıca eksi faiz, biliyorsunuz Avrupa ve yeni yeni Amerika'da da başladı. Eksi faiz işlem gören 15 trilyon dolar büyüklüğünde tahvillerden, yani yatırım alanı olan tahvillerden de bir kaçış var. Nitekim bunu Türkiye'de de görüyoruz. Son bir yıl içerisinde İstanbul Menkul Kıymetler Piyasası'nda 1024'lerden 1009'lara kadar bitmiş var. Özellikle yabancılar tahvil ve hazine bonolarına kaçıyorlar. Bize yüksek olmasının en önemli nedeni özellikle yerli yatırımcıların buna devam etmesinden kaynaklanıyor. Yani altında yükseliş bir müddet daha devam edecektir. Dolardaki düşme olduğu müddetçe artık insanlar dolara pek yatırım alanı olarak görmüyorlar. Uluslararası anlamda değer kaybetmesinden dolayı. Onun yerine daha çok insanlar şu anda her zaman artı getiri olan altına yönelik bir yatırım içinde görüyoruz.
Ve evet, son olarak bankacılık sektörü kredi hacmi arttı. Bu ne anlama geliyor? Öncelikle o ve hemen ardından otomobil fiyatlarındaki artışın sebeplerini de sormak istiyorum size. Buyurun.
Şimdi bankacılık sektöründe gerçekten sizin de üzerinde durduğunuz üzere çok büyük bir değişiklikler var. Bunun en büyük nedeni kredi faiz oranlarının hem tüketici kredilerinde, ev kredilerinde veyahut da yatırım kredilerinde düşük olması kredi hacminin artmasına neden oldu. Bir ekonomide, Türkiye'de bir canlanma meydana getirdi ve bu bankacılık sektöründe de çok büyük bir rakamlar olarak karşımıza çıkıyor. Yani olumlu yönde görüyorum ben.
Evet, otomotiv sektöründeki bu artışı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Otomobil sektöründeki artışlar, Türkiye biliyorsunuz bu pandeminin ilk başlangıç dönemlerinde bir duraksamaya girdi. Ve fabrikalar, otomobil fabrikaları, Türkiye'de de 8 tanesi biliyorsunuz Türkiye'de imalatını yapıyor ve Avrupa'ya özellikle ihraç ediyor. Pandemi nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla durmuş. Daha sonra da hükümetin aldığı teşvik tedbirleri çerçevesinde de teker teker açılmaya başladılar ve üretimde de %400'lere varan bir rakama sayısal bir rakam ulaşıldı. Bu da çok iyi bir şey. Hem oradaki işçilerin nemalandırılması bakımından hem de Türkiye'nin döviz getirilerinden en önemli bir payı olan otomotiv sektörü, ki biliyorsunuz %17 oranında döviz getirimizi bu sektörden sağlanıyoruz. Olumlu olduğunu görüyorum ve inşallah da devam eder.
Sayın Dikeç, son olarak tabii ki tüm dinleyicilerimiz merak ediyor. Sizin gibi ekonomi profesörünü bulmuşken soralım, paramızı nasıl değerlendirebiliriz? Tavsiyeleriniz nelerdir? Altındaki bu artış devam edecek diyorsunuz çünkü dinleyicilerimiz hemen kulak kesildiler.
Şimdi efendim, elinizde paranız varsa, yani bu tasarrufun oranı gerçi Türkiye'de %7'ler civarında çok düşük, ama elinizde paranız varsa şu anda kısa dönemde altınla ilgili çalışmalara devam edebilir. Fakat bir ekonomist olarak ben daha çok gayrimenkule, yani özellikle de arazi şeklinde, yani bitmiş bir bina veya fabrika şeklinde veya ev şeklinde değil, araziye yatırılmasının orta ve uzun dönemde daha yararlı olacağını düşünüyorum. Ancak kısa dönemde nemalandırmak için altında da bu biraz önce sizlerle birlikte bahsettiğim üzere faktörlerden dolayı kısa dönemde de çok büyük bir rakama ulaşılıyor. Yani altına da yatırım devam edilebilir.
Evet, Konya, çok teşekkür ediyoruz. Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Üstün Dikeç'e çok teşekkür ediyoruz.
Ben de teşekkür ederim.
Sayın dinleyicilerimiz, Yeni Gün programının sonuna geldik. Bugün de yarın yine aynı saatte 9 haberlerinden sonra görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Yeni Gün.